Ayrım 7. Nereden nereye? Musa Uysal. Sayfa 95. O günden bugüne yolum uğramadı Sapanca'nın öbür yakasına. Artık İstanbul yolu geçmiyor oradan. Teknolojinin gelişmesi, uygarlığın artması o güzelim yerleri de mi budadı? Kolsuz, kanatsız mı kaldı? Gürgen ağaçları, çınarlar, ıhlamurlar yenip bitirildi mi? Teknolojinin gelişmesiyle doğanın kirlenmesine dayalı olarak dünyadaki kara ağaçlar kurumuş. Kökten sürenler de 7 ay içinde kuruyormuş. Öyle diyor tarım uzmanları. Bu bölümü yazarken hep oralar geçti gözümün önünden. Şimdi telefon etti Nurettin Yıldıran. Yaşamını yitirmiş güzel insan İbrahim İşyar. Zaten hastanedeydi, kurtulamamış komadan. Sevgili İşyar'a son görevimizi yapmak için gittik İzmit'e. Ankara-İstanbul otoban yolunu oradan geçirmişler. 38 yıl geriye gittim. Sinema şeridi gibi geçti gözlerimin önünden o günler. Teknoloji mavi yemiş ama dokunmamış yeşile. Tam oradan geçerken gözlerimin önüne ilk gelen et arabası oldu. Taburun et ihalesini kasap Rauf almıştı. Tek atlı bir et arabası vardı. Eti sandığa kor, kilitler sandığı, salardı arabayı yola. At 6 kilometre yolu yalnız başına gelirdi. Hep yolun sağını izler, kavşaklarda beklerdi. Boşalınca yol tabura geçer, mutfağın önüne, etin alınacağı yere döner dururdu. Herkes atın yem torbasını takmak için yarış ederdi. Taburla askerlerle bütünleşmişti kasap Rauf'un atı. Takılırdık ona, atın senden akıllı diye. Torbasını başından çıkarıp yerine koyunca geri döner. Değirmenin çarkında dövülmüş berrak sudan içer, evinin yolunu tutardı. Bir asker ve subaya rastladığı zaman hemen peşine takılırdı. O zaman üç teğmen beraber oturuyorduk. Yolda rastladığımız zaman kasabın atına hemen peşimize düşerdi. Şaşırtmak için atı birimiz yolun öbür tarafına yürüyünce peşine düşer, öbürlerinin gelmediğini görünce beklerdi. Birlikte oturduğumuz üç arkadaş severdik birbirimizi. Birimiz gelmese beklerdik onu sofranın başında gelinceye dek. Faik Hoca, adı Yamanlı, okuldan mezun olalı 10 yıl olmuş, daha evlenmemiş. Tertemiz bir insan, hiç evlenecek gibi görünmüyordu. Kızlar bizim kapının önündeki meydanda top oynarlar, beni görünce top atarlardı. Başın bacadan çıktı mı evlenecek ne vardı askerliğini yapmadan önce diye şaka yaparlardı. Güzel kızlardı. Büyük çoğunluğu orta ve lise mezunuydu. 1955'lerde ortaokul ve lisede okumak az değildi. Üniversiteye giden bir kız vardı içlerinde. Eskiler saraylı olduğu için saray kültürüyle Çerkez kültürü yoğrulmuş Yanık köyünde. Faik Hoca kızların yüzüne bakmaz, hep kaçardı onlardan. Ben Çerkez geleneğini bildiğim için daha rahat davranırdım. Hemen hepsinin ağabeyi oldum. Çerkez geleneğinde kızlar erkekler hep beraberdirler. Bir yerde toplanırlar, eğlenirler, gevk yaparlar. Yani Kafkas dansı. Düğünlere birlikte gider, birlikte gelirler. Hiçbir kötülük söz konusu değildir. Güven duyarlar, güven kötüye kullanılmaz Çerkezlerde. İstedikleriyle evlenme özgürlüğü vardır. Genellikle aileler engellemez, yardımcı olur arkadaşları. Razı olmazsa kız tarafı kaçırma geleneği de vardır. Ayıplanmaz, sonra barıştırılmaya çalışılır. Güven duyduğum Faik'i evlendirmek istedim oradan. Zamanı gelmiş, geçiyor bile. Kızlarla tanıştırmak istiyordum. ''Neye gelmiyorsun? Niye bizimle oturmuyorsun?'' diye takılırdım Faik'e. ''Anlamış olacak ki ben burada evlenmem.'' dedi. ''Ben de senin gibi ucube mahluku kim neylesin?'' deyince güldü. ''Anıları bol olsun. Evlenmeden öldü. Sevgili dostum Faik'in öldüğünü duyunca çok üzüldüm. Kültür farkımız var. Sevmez bunlar bizim oraları.'' demişti. Faik'le hep beraber gider gelirdik tabura. Hangimiz nöbetçiysek birlikte tutardık nöbeti. Taburumuz müstakil tank savar taburuydu. Gece tabur komutanı geldi birliğe. Ben de nöbetçi subayıydım. Oturduk saat 24'e kadar söyleştik. İyi bir insan, güzel bir askerdi. Çok da kibardı. Ağzından kötü söz çıkmaz, konuşmasından da kültürlü bir insan olduğu belliydi. Bir gün taburda gezerken küçük bir park yeri tespit ettim. İzin aldım. Elinden iş gelen askerlerle küçük bir park ve havuz yaptık. Çiçekledik, süs ağaçları diktik. Tabur komutanının hoşuna gitti park. Sevdi, sevindi, beğendi parkı. Havuzun başına oturduk. Ben üreten, yaratan insanları severim dedi. Amerikalılar da üretken insanlardır. Onları da seviyor musun dedim. Ya sen dedi. Ben insan olarak Amerikalıları da başka insanları da seviyorum. Onların siyasetlerini sevmiyorum. Devletlerin iç işlerine karışmasını sevmiyorum. Ülkemizde askeri alanlarda at oynatmasını sevmiyorum. Günü geçmiş yenmesi zararlı besin maddelerini geri kalmış ülkelere yardım adı altında göndermesini sevmiyorum. Tüm insanlara saygısızlık olarak kabul ediyorum dedim. Binbaşı ne doğru dedi ne de yanlış. Ben de siz ne diyorsunuz diye üstüne varmadım. Ne düşündüğünü de hala bilmiyorum. Elimizde M90 tank savar topları var. Amerikalılar vermişler ama kontrolü elden bırakmıyorlar. Onların izni olmadan kullanılamıyor. Başka silahları da var taburumuzda, sandıklar içinde. Sandıklar hiç açılmamış, açılmıyor. Türkiye'ye niye vermişler bu silahları? Kim kullanacak, kime karşı kullanılacak belli değil. Amerika vur dedi mi vur, dur dedi mi dur. Binbaşı ile pek sık karşılaşmazdık. Birkaç gün sonra yine karşılaştık. Bana yalnız olduğum zaman hoca derdi. Hoca, sen katıksız bir yurt seversin dedi. Buna yürekten inanıyorum. Üzerine düşmeyen işlere karışma. Askeri sırlar vardır. Bir takım hesaplar vardır. Onu ben de bilemem dedi. Yanlış anlayanlar olur seni, başın derde girer diye uyardı. İyi niyetli olarak. Bir ayım kaldı terhis olmaya. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdum. Sakarya ili emrini istedim. Bulunduğum çevrede kalmak istiyorum. Sonunda verdiler Sakarya il emrine. DP'nin iktidar olduğu dönemdi. O çevreye veya merkeze atanmam için torpil gerekiyordu. Oysaki öğretmenlik yaşamımda hiç torpil aramadım. Kimseye torpil ol demedim. Nereye verdilerse oraya gittim. Hiç itiraz etmedim. Daha terhis olmamıştım. Maşukiye'deki restorana yemek yemeye gitmiştik birkaç arkadaş. Bu restoran Sapanca İzmit arasında, İzmit'e daha yakın. Hasan Atakan Paşa yaptırmıştı emekli olduktan sonra. Paşanın kızı Leyla Atakan'la orada tanışmıştım. Severdim Leyla'yı. Sempatik, girişken, cana yakın bir kızdı. Restorana ne zaman gitsem yanıma gelir, iki laf ederdik. Leyla Hanım sonradan İzmit Belediye Başkanı oldu. Bir trafik kazası sonucu kaybettik onu. Leyla Hanım'la aynı yaşlardaydık veya bir iki yaş ufaktı benden. Ben ona abla derdim, o da bana abi derdi. Leyla Hanım'a açtım atanma işimi. Askerliğim bitti, Sakarya ili emrine verdiler. Bu çevrede kalmak istiyorum, torpil olmayınca olmuyor. Şimdiye kadar hiç torpil aramadım, nereye verdilerse oraya gittim. Ama ses çıkarmayınca en uzak yerlere sallıyorlar. Ben 10 yıllık öğretmenim, kıdemi hiç göz önünde tutmuyorlar dedim. Buralarda bana torpil olacak kimseyi tanımıyorum diye ekledim. Sempatiyle baktı bana. Kayırmadan kayırılmadan hareket edilse kimse torpil aramaz dedi Leyla Hanım. İnsan torpil arama durumunda kalmamalı. İktidar ocak bucak başkanlarına bırakmış bu işi. Onlar ne derlerse o oluyor. Böyle memleket yönetilmez. Leyla Hanım CHP'liydi. Ben de CHP eğilimliydim. İkimizin de aynı partide olmamız, ikimizin de Çerkez olması kaynaşmamıza neden olmuştu. Biz torpil arayacağız, aynı yola başvuracağız dedi. Benim oturduğum köyde Müeyyet Hanım vardı. O DP'de etkiliymiş, onunla çözelim dedi. Müeyyet Hanım komşumdu, iyi tanışıyorduk. Son derece olgun, kibar bir hanımefendiydi. Sabah tabura giderken rastladım Müeyyet Hanım'a. Güzel konuşan, kültürlü, cana yakın bir kızdı Müeyyet. Beni Sakarya ili emrine verdiler dedim Müeyyet'e. Buralara yakın olmak istiyorum. Senden iyi torpil olurmuş, Leyla Hanım söyledi. Epey de ağırlığın varmış. Şu ağırlığını benden yana koy da şu tayinim yapılsın dedim. Ne ağırlığı abi dedi. Tümü tümü 49 kiloyum deyince gülüştük. Çok çabaladı Müeyyet Hanım. İle gönderdi beni. DP il başkanıydı Yaşar Pir. Sonra Sakarya milletvekili oldu ve trafik kazasında yaşamını yitirdi. Anıları bol olsun. Valiye telefon etti Yaşar Pir. Yakınım dedi. Müeyyet Hanım'ın neyisin diye sordu. Arkadaşıyım dedim. Müeyyet Hanım'ın isteğini geri çeviremeyiz. O kendisi için bir şey istemez diye sözünü tamamladı. Vali bekliyor seni dedi. Valiye gittim tanıttım kendimi. Ne isteğin varsa söyle hocam dedi. Yaşar Bey telefon ettiydi diye cümleyi zor çıkardım dudaklarımdan. Torpilli gitme bir suç gibi geldi bana. Anladı vali, beni rahatlatmaya çalıştı. Musa Uysal'dı sizin adınız değil mi? Evet efendim dedim. Vali babacan tavırlı bir adam. Siz hiç torpil aradınız mı bilmem. İnsan yaşamında iki şey çok zor. Torpil aramak, torpil ol demek. Bir de borç para bulmak. Torpilli geldiğim için validen çok sıkılıyorum. Vali benimle konuşmaya başladı. Nereli olduğumu, nerelerde çalıştığımı, kaç yıllık öğretmen olduğumu sordu, anlattım. Siyasi yanımı dolaylı olarak anlamaya çalışıyordu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimde oy verdiğimi, ancak ne CHP ne de DP'liyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeniyim dedim. 10 yıllık öğretmenim. Şimdiye kadar nereye vermişlerse oraya gittim. Hiç de itiraz etmedim diye ekledim. Uygun bir yere atanmamı istemek için sizi rahatsız ettim efendim dedim. Vali Nazım Ünver DP valilerindendi. Açık sözlüsün, kıvırmıyorsun, taraf değilsin. Doğru tavırlı insanları severim dedi. Daha önce tanıdığım valilere benzemiyor. Babacan halk tipi bir insan. Rahat oldum yanında, güven duydum kendisine. Sevdim Nazım Ünver'i. Yassı adaya götürülünce de çok üzüldüm. Vali bana bir öneride bulundu. Benim bir köyüm vardır, özeldir benim için bu köy dedi. Severim insanlarını. Ufaktır ama güzeldir. Arada onları ziyarete giderim. Seni o köye vermek istiyorum. O köye gideceksin, beğenirsen orada kal. Beğenmezsen yanıma gel, o zaman başka yere vereyim seni dedi. Siz başka yere verin efendim dedim. Orayı görmeden hiçbir yere vermem deyince köyün adını alıp çıktım valinin yanından. Ne şansım var benim. Torpil yapmam, kimsenin gitmediği yere verirler, torpil yaparım, en uzak yere överek yollarlar. Yanık köyüne dönünce sordum, Hendek'in Kadife Kale köyünü bilen var mı diye. Bizim imam Hendekli, ona soralım dediler. Birisi Kadife Kaleli dedi, aynı köylüymüş, çağırdılar imamı. Daha çocuk, cıvıl cıvıl bir genç, bir dilim ekmek onu da düşürmüş gurbetlere. Pek gençmişsin, çocukmuşsun daha dedim. Hayır efendim, 19 yaşındayım dedi. Önce şaka yaptım, sonra sordum küçük imama, köyünü köylüsünü. İmam gözümün içine bakıyordu. Hoca efendi dedim, yoksulun öküzü ölmüş, etini çoluk çocuk yesin. İmamı sorayım da olursa gönlünü de fitre vereyim demiş. İmam da kara kaplıya bakmış, ayetel kerimeyi okumaya başlamış. Ketire kütüre gönden de olur fitire. Ayak bütün baş bütün imamındır büsbütün demiş. Deyince oho hocam o dini bütün Müslüman şimdi nerede? O eskidenmiş. Bu devirde kedinin gönlünü bile vermezler adama diye gülerek şakama karşılık verdi. Kadife Kaleliymişsin. Oraya tayinim çıktı dedim. Köyünü sordum. Bizim köy uzaktır. Dünyanın öbür ucundadır. Kar çok yağar. Karlar eriyince yollar çamur olur. Hendeğe inmek zor. Köye dönmek beterdir dedi. Taşıt yok. Zahmeti çok bir yolculuk olur. Hendeğe rahat inmek Nisan ayının sonunu bulur diye tamamladı sözünü. Köyün insanlarını sorunca köyü övmek, onu söylemek düşmez bana dedi. Küçük imamla söyleşimiz bittikten sonra bölüğe giderek bölük komutanından izin aldım. Valize elbiselerimi, çamaşırlarımı koyarak Hendek'in yolunu tuttum. Hendek'e varınca ilçe milli eğitim müdürüne uğradım. Tanıştık Arap kirli Ali Rıza Bey'le. Hoş insandı, bana yakınlık gösterdi. Evine öğle yemeğine götürdü. Okula dönünce Kadife Kale köyüne yakın bir köyde öğretmenlik yapan birini buldu. Mehmet Peker'e teslim etti beni. Tembih etti ona. O zaman yol yok Kadife Kale'ye. Yazın 5 kilometre yakınına kadar gidebiliyormuş kamyon. Benim valizi de Mehmet Peker'in atına yükledik. Her yan ne kadar güzel. Yeşil düzlükler üzerine kurulmuş köyler. Tablo gibi doyulmuyor seyrine. Yürürken ormanın içinde giderken neşeyle başladık türkü söylemeye. Aklımıza ne geldiyse onu diyor, dilimize ne geldiyse onu söylüyorduk. Başından sonundan nereden rastlarsa, ne kadar oldu yola çıkalı farkında bile değiliz. Ata değişe değişe binecektik, seyretmekten yorulmaya vakit bulamadık. Köyler İç Anadolu'nun köylerine benzemiyor hiç, kıyafetler de öyle. Süslüyor bahçeleri güzel abaza kızları. Kara kışta ne güzel bir gün, yaz gibi, güneş pırıl pırıl, orman yemyeşil. Ama yeşil de diyemiyorum, sonbaharın verdiği renkler var. Yahyalı'da boyanmış, Isparta'da dokunmuş halı gibi. Damgasını vurmuş doğaya sonbahar. Örülmüş ağaçların yola doğru eğilmiş dalların altından elimizle kaldıra kaldıra geçtik. Bakabildiğin kadar bak, doyuncaya kadar bak. Uzaktan Kerem Ali dağlarını, Dikmen yaylasını gösterdi Peker Hoca. Akşam Karadere nahiyesine, yani bucağına vardık. Balkonda oturuyormuş bucak müdürü, kahve içmeye çağırdı bizi. Ben kaldım orada, Peker Hoca atını bağlayıp gelecek. Bucak müdürüyle bir saat kadar oturduk. Kocaman gövdeli halk tipi bir insan. Babacan tavrıyla herkes seviyor. Balkonun önünden geçen insanların davranışlarından öyle anlaşılıyor. Ben adamı sevdim. O da beni sevmiş olacak ki hemen kaynaştık. Hanımıyla tanıştırdı. Zeki, cin gibi bir hanım. Düzgün konuşması ve davranışları ile kültürlü bir hanıma benziyor. Sonra Değirmen Deresi belediye başkanı oldu. Belki de ilk hanım belediye başkanı. Bucak müdürü Celal Altuncu bucağı ve gideceğim köyü tanıttı. Bucak nüfusunun çoğu abaza, birkaç hane Laz, Mohdilerden, birkaç hane de Karadenizli varmış. Kadife Kale'nin insanlarını pek beğeniyor bucak müdürü. Akşam Peker Hoca'ya konuk oldum. Sabah Kadife Kale'yi öğretmenlik yapacağım köyü gösterdi. Evinin önünde çalışan insanlar görünüyor. 5 kilometre dedi. Daha yakın geldi bana. Sabah bucak müdürü geldi, kahvaltıyı birlikte yaptık, sonra beni yolcu ettiler. Tarif ettiler yolu. Dereye inince coşkulu akan Aksu Deresi'nin üzerine uzatılmış tek ağaç köprüden geçeceksin. Dikkatli ol demeyi de ihmal etmediler. Vedalaştık 40 yıllık dostmuşuz gibi. Dolana dolana indim Aksu Deresi'ne. Yarım saatte inebildim. Köpüre köpüre deli deli akıyor Aksu çayı. Aksu çayının dar yerinden bir yakadan bir yakaya uzatmışlar köprü olan tek ağacı. Köprünün beri başında biri sakallı, biri sakalsız iki kişi oturuyor. Selam verdim, selamımı aldılar. Yabancı olduğumu da anladılar. Hoş beş ettiler. Orada tanıştık Kadife Kale'den Ahmet ve Muhammed Sunmanlı. Konuşmak, söz açmak için baharda karlar eriyip sular yürüdüğünde götürmez mi sular bu köprüyü dedim. Kışın donunca ayağa kayıp düşmez mi insan diye ikinci soruyu sordum. Ne don olur ne kimsenin ayağı kayıp düşer, ne de köprüyü sel götürür dedi sakallı. Buralar hep hacı hoca takımıdır, okur üfleriz, ne düşen olur ne köprümüzü sel alır dediler. Güldüler, birlikte gülüştük. Öylesi okuyun üfleyin de ben de sağ salim geçebileyim öbür tarafa deyince daha fazla güldüler. Şen, esprili, sıcak insanlar. Adamlarla yarım saat kadar oturduk. İkisi kardeşmiş. Köylerine öğretmen olarak geldiğimi duyunca daha da sevindiler. İkisinin de ilkokula gidecek çocukları varmış. Hendek'e gidiyorlarmış. Bu insanlar uygar insanlar, okumayı seven insanlar. Köyün yarısından fazlası Laz'mış, yarısı da Karadenizli. Lazlar Kafkasya ile Anadolu sınırının iki yakasında yaşarlar. Anadolu yakasında Hopa, Arhavi, Pazar dolaylarındadır çoğunluğu. Sarp sınır kapısı açılmadan karşı tarafla bağırarak haberleşirlermiş. Vedalaştık, benimle dönmek istediler, kabul etmedim. Onlar Hendek'e gittiler, ben Kadife Kale yokuşunu tırmandım. Kadife Kale'ye vardığımda ilk rastladığım kadına camiyi sordum. Parmağı ile gösterdi. Nereden gidileceğini tarif etti. Varınca camiye yanındaki okulu gezdim. Köyün hocası burada Kur'an okutmuş. Yeni yazı da öğretmiş. Sıralara yazı tahtasına varıncaya kadar yeniden yapmışlar, badana etmişler. İmam evini de hazırlamışlar benim için. Vali Nazım Ünver de öyle demişti zaten. Okul bir dershaneli. Öğrenci fazla olursa bakarız çaresine. İlk gördüğüm çocuğu çağırdım, muhtarın evini sordum. Hem eliyle hem çenesiyle gösterdi. Beni oraya götürür müsün deyince, köpeklerinden korkuyorum dedi. Sen köpek duasını bilmiyor musun? Biliyorum, elem neşrah lekeyi okuyorum da ama gene ısırıyor dedi. Babasını çağırmaya gitti. Geldi Mustafa Şahin. Evleri evimize yakın, en yakın komşumuzmuş. Öğretmensiniz herhalde dedi, boynuma sarıldı, evine buyur etti. İşimiz muhtarla önce, muhtara gidelim dedim. Muhtarın evine gittik. Bütün mahalle başımıza toplandı. Gece yarısına kadar söyleştik. Hoşlandım bu insanlardan. Okulu seviyorlar. Okumayı ve çocuklarını okutmayı seviyorlar. İmamları da dürüst, aydın bir din adamı. Din inanç yoludur. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama çıkar yolu olarak düşünülmemiş Hatip Osman Efendi tarafından. Sonra çok dost olduk imamla. Köyün varlıklılarındandı. Kalabalık bir aileydi. Ayrı mahallede otururlardı. Biz bazen oraya, o mahalleye giderdik. Uzaktan gelmiş akraba gibi sevinirlerdi. Aslında bütün köyün insanları sevecen ve candandı. Köy çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuş, ünlü ressamların yaptığı tablolara benziyordu. Sonbaharda çeşit çeşit ağaçların süslediği renklerle donanmıştı köy. İlk gittiğim iki gün içinde iki günlük beraberliğimiz beni bağladı onlara. Köylüler dönmeyeceğimden korkuyorlardı. Döneceğim dedim. Ama eşyalarımı Kadife Kale'ye ne ile getireceğim, nasıl çıkaracağım bu dağın başına? Gerçi eşyalarım hep portatif, hem az ama gene de sorun. Çözüm bulamadım. Çözümü ancak köylü ile bulabileceğimi düşündüm. Başka çarem yok. Oysa hiç kimseyi rahatsız etmeyecektim. Sonunda açtım köylülere. Biz de onu düşünüyorduk hocam. Kara yoluyla getirsek yol yok. Vapurla getirsek deniz yok. Havadan getirsek meydan yok. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz dediler. Ama sen salı günü eşyalarını Hendek'e getir, Kamil'in dükkanına bırak dediler. Sonra düşünürüz. Hele sen Kamil'in dükkanını bir öğren. Muhtar Cemil Keleş, üye Süleyman Sunman, Mustafa Şahin birbirlerine baktılar ve güldüler. Bir anlam veremedim. Tekrar köylülere döndüm. Size yük olmak istemezdim deyince, sen bu dağın başında bize yük olmadan nasıl yaşayacaksın hocam dediler. Sen bizim başımızın belasısın. Biz bu dağların başında kendi halimizde yaşayıp gidiyorduk. Bir de öğretmen dert oldu başımıza diye şakalarını sürdürdüler. Ben de gelir miydim bu dağın başına, bu karanlık ormanın içine? Burada hangi akıllı yaşar Lazlardan başka? Valiyi görüyor musun? O yolladı beni buraya deyince, o vali mi yolladı? Biz ona sorarız. Kara lahana ile mısır ekmeğini rüyasında görür bundan sonra dediler. Vali Nazım Ünver, Aksu Çayı'nın kıyısında yemiş köylülerle mısır ekmeği ile kara lahanayı. Nazım Ünver tepeden tırnağa bütünleşmiş halkla ama yine de kurtaramamış Yassıada'da yargılanmaktan kendini. Yerleşeceğim bu köye, yerleşeceğim bu güzel insanların içine. Kadife kaleli olacağım, onlarla oturup onlarla kalkacağım. Bildiklerimi öğreteceğim, onlardan öğreneceğim ve öğreteceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Hendek'in pazarından bir gün önce gittik Hendek'e. O gece otelde kaldık. Köylüler ambalajlanmış sandıkları açmışlar, eşyalarımızı küfelere doldurmuşlar, yüklemişler atlara, götürmüşler köye. Cemal Sunman geldi bizi götürmeye 3 atla. Öğleden sonra çıktık yola. Küçük imamın bizim köy dünyanın öbür ucundadır dediği yere. Karadere bucağına vardığımızda akşam olmuştu. Nüfus memuru, bucak müdürü önümüze geçtiler. Sabahleyin gidin, geçemezsiniz gece Aksu Çayı'nı dediler. Yol arkadaşımız izin vermedi. Bekliyorlar köyde bizi dedi. Dolana dolana inmeye başladık. Aksu Deresi'ne doğru, zifiri karanlık. Gökyüzüne uzanan gürgen ağaçları daha da karartmış geceyi. Önümüzü bile göremiyoruz. Atların gemini gevşetin dedi yol arkadaşımız. Onlar bilir yolunu. Siz rahat olun ve atların üstünde sağlam durun diye tembih etti. Aralığın 6'sı olmasına karşın hava ne kadar yumuşak. Belki de soğuğu tutuyor orman ağaçları. Gündüz olsaydı ne güzel görünürdü bu yollar. Aksu Deresi'ne indiğimizde bütün köylüleri bekler bulduk. Kocaman bir ateş yakmışlar. Lüksleri ağaçların dallarına asmışlar. Seviniyorlar, sevinçliler. Köylerine ilk kez okul açılmasının mutluluğunu yaşıyorlar. Öğretmen olduğumuz hiçbir yerde ne böyle karşılandık ne böyle bir coşkuya rastladım. Alışkın değilim böyle karşılanmaya. Tuhaf geldi, şaşırdım doğrusu. Utandım, sıkıldım. Belki şimdi oralarda da kalmamıştır o sevgi, o içtenlik, o dostluk. Değişmiştir oralarda, belli mi olur? Politik çıkarı olanlar, ekonomik çıkarı olanlarla işbirliği yapınca, birleştirince çıkarlarını, halk da öğretmen de yozlaşmaya başlamadı mı? Ben bütün umudumu demokratik örgütlere bağladım. Özellikle de öğretmenlerin örgütlenmesinin gereğine inanıyor ve güveniyorum. Bir ülkenin geleceği o ülkenin eğitiminden geçer. Örgütlensinler, eğitim politikasında etkin olsunlar, söz sahibi olsunlar ki kurtarsınlar eğitimimizi ve de geleceğimizi. Bütün sendikalar, bütün demokratik kitle örgütleri, kurumlar, kuruluşlar mutlaka politikanın içinde olmalıdırlar. Yolsuzlukları, soysuzlukları ve de vurgunları denetim altına almalıdırlar. Sendikacılığa yeni bir boyut kazandırılmalı, ekonomik, demokratik ve özlük istemlerinin yanına halkın istemlerini de katmalıdırlar. Örgütsüz halk yığınlarına halkın örgütlü kesimleri sahip çıkmalı. Hiçbir zaman hiçbir siyasi iktidarın veya partinin güdümüne girmemelidir. 48 yıldır öğretmenliği saygın hale getireceğiz dediler ama saygınlığını yitirdiler öğretmenlerin. Bir gecede 10 bin öğretmeni hapishaneye tıkmadılar mı? İktidarların biri gider, biri gelir. Gelen gidenden beterdir. Yönetenlerin örgütlü yönetimine karşı yönetilenlerin örgütlü mücadele vermeleri gerekir. Lükslerin aydınlığında yanan ateşin dolayında toplanan kadife kalelilere selam verdim. Tek tek ellerini sıktım, sıkılarak, utanarak. Gecenin bu saatinde bu nazik davranışınıza karşı sizin sevginize, okula olan sevginize layık olmaya çalışacağım dedim. Ateşin başında biraz söyleştik, şakalaştık. Tanımadığım yüzler var, hep tanış gibiyiz orada. Kadınlar çoktan varmışlardır eve. Biz yokuşu tırmanmaya başladık, okula indik. Köyün kadınları evi sermişler, dermişler, ev sıcacık. Dershanenin sobasını da yakmışlar. Bütün evlerden yemek gelmiş. Kadın erkek, köylü, köyücek, yemeğimizi okulda yedik. Düğün gibi, bayram gibi. İzmit'ten sevgili İbrahim İşyar'ın cenazesinden dönerken uğradım Hendek'e. Öğrencim Sabit Sunman'ı buldum. Hendek'te öğretmenlik yapıyor. Sordum öleni kalanı ve de Kadife Kale'yi. Güzelliği yerindeymiş Kadife Kale'nin, özelliği gitmiş. Göç eylemişler kentlere, kimse kalmamış köyde. Yaşlılar kalmış, bir de emekli olan dönüyormuş. Okulumuzu açtık, okuma çağında ne kadar çocuk varsa geldi. Okul çağının dışında kalanlardan da gelenler oldu. Onları da aldım. Okumaya meraklı çocuklar. Veliler de okutmaya hevesli. Benim de zaten görevim böylece başladı. Okuma seferberliğine köyde dört elle sarıldım. Mesai düşünmeyeceğim. hep öğreteceğim.
7. ayrımın sonu. Sayfa 108.